Ayrım 18.
Aramızdan hiç kimse bir daha Trasivulos'u görüp soramadı. Kesin olan tek şey, Louis'in Trasivulos'un karısı Anahit'i çok beğendiği ama Trasivulos arkadaşı gibi olduğundan hiçbir zaman bu ilgisini göstermediği, hatta onlarla sıkı fıkı olmaktan kaçındığıydı. Louis kendinden korkuyordu. Kuzen, Anahit egzotik bir varlık. Ermeni, Aryalar söylüyor. Bu kadının her tarafı yuvarlak. Yanakları, memeleri, kıçı. Volkswagen'i satın alır almaz, Trasivulos hava atmak için önce Louis'i çağırdı. İkisi İsmia'ya kadar kahve içmeye gideceklerdi. Sonunda Louis tek başına geri döndü. Kan revan içindeydi. Her tarafı yırtılmış, simsiyah olmuştu. Hiç sorma dedi kapıyı açan Anahit'e. Trasivulosçuğun ve arabası herhalde Egin Körfezi'nin dibinde yüzüyor. Ben kendime geldiğimde kendimi kayalıklarda asılı buldum. Öyle bir yuvarlandık ki hala onu arıyorlar. Anahit o sırada uyuyordu. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Anahit Louis'e kaz gibi bakıyordu. Louis onun ne çığlık atmasına ne de yüreğini paralamasına fırsat verdi. Anahit'i sakinleştirdi, avuttu. Hayat böyle, insan dediğin ne ki gibi şeyler söyledi. Yaklaşık iki saat sonunda kanepede uyuyakalıncaya dek Anahit'i avuttu. Ancak Anahit uyuyakaldıktan sonra Louis de gidip banyo yaptı, temizlendi. Saat sabahın ikisiydi. Daha sonra Anahit, Louis'in onu böyle uyandırmasının sanki bütün bunları rüyasında olup bittiğini sanmasına yol açtığını söylemişti. Sabahleyin gün ağarınca, üstü başı yırtılmış ve simsiyah olan Trasivulos kapıyı açıp da içeri girince, onları birbirlerine sarılmış, çıplak, mışıl mışıl uyurken buldu. Bayan Hrisanti şimşek çarpmışa döndü. Manolisçiğim sen neler söylüyorsun böyle? Bütün bu hikaye ona inanılmaz gelmişti. Pusulayı şaşırdı. İyi ile kötünün neyin yapılıp neyin yapılmaması gerektiği arasındaki çizgiyi o kadar çok şaşırdı ki ne yapacağını bilemiyordu. Kızmalı mı yoksa gülmeli miydi? Tabii şimdi ben bütün bunları sana böyle anlatırken gerçekten de her şey inanılmaz ve bayağı görünebilir. Ama bana inan, Louis bana bütün bunları bin bir ayrıntıyla anlatırken o kadar inandırıcıydı ki sen de söylediklerini dinlesen olan biten her şeyin neredeyse kaçınılmaz olduğunu anlardın. Manolisçiğim bana anlattıkların çok ahlaksızca. Arkadaşının karısıyla nasıl böyle bir şey yaparsın? Hayat işte, adam öldürmedik ya, oldu bir kere. Maritza ve Evgenia'nın da hikayesini anlattıktan sonra Bayan Hrisanti az kalsın aklını yitiriyordu. İsa inananları kurtarabilmek için kıssalar anlatırmış. Louis de ruhlarını yenileyebilmek için insanlara hikayeleri anlatırdı. Bayan Hrisanti ne derse desin bütün bu hikayeler ufkunu tehlikeli bir biçimde açmaya başlamıştı. Ama Manolisçiğim sana okulda ne öğrettiler, nasıl olur da böyle davranırsın? Biraz soya çekim, biraz da kader. Belki de anamdan. İlk kocası alaylı subay Karaiskos'u evliliklerinin birinci yılında 1930'da terk etmiş. O yıl Mosos'u da doğurmuş. Ama kocası Pangalos ve diğerleriyle siyasi bir hareket düzenlemeye kalkınca ondan boşanmış. Karaiskos'u ve Nizelos'u asacaklarına yemin ettikleri sırada bir domuz ağılında tutuklamışlar. O gece annem alaylısının emir eriyle tüymüş. 9 ay sonra ben damatçığın doğmuşum. Emir eri Petros Efendi benim babam. Venizelosçudur. Orduda berberdi. İhtiyat ordusunda onbaşıydı. Benim ihtiyarın dediğine göre o siyasi harekete bizzat kendisi Sofulis'e gammazlamış. Themistoklis Sofulis 1860-1949 Yunanistan Başbakanı 1924-1945-46 1947-49 çevirenin notu. Bu arada onunla işi pişiren anam haber vermişti. Babam yakışıklı adamdı. 3 yıl içinde kız kardeşim Andigoni'de doğdu. 5 yıl sonra ise eski başbakan Mihalakopoulos'un cenazesinde her ikisi de tutuklandı. Hem bizim ihtiyar hem de annem. Metaksas karşıtı bir gösteriydi. O gün bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Şeytani bir rastlantı sonucu o yıllarda Metaksas'ın kurmaylarından olan eski kocası Karaiskos onları tutuklamış. Anam 10 gün içinde zatürreden öldü. Yağmurdan, sırılsıklam olmuştu. Babam berberlik yapmaya devam etti. Sonra trenlerde çalışmaya başladı. Makasçıydı. Komünist olmakla da suçlayıp sürgüne yolladılar. Karaiskos, Aralık olaylarında bir duvara işerken serseri bir kurşundan ölmüş. Aralık olayları, 1944 yılının Aralık ayında Atina'da bir tarafta Eamelas ile diğer tarafta Yunan ve İngiliz hükümetlerinin askerlerinden oluşan kuvvetler arasında geçen silahlı çarpışma, çevirenin notu. Başını ağrıttım, işte böyle, herhalde anama çekmişim. Bayan Hrisanti kendini Louis'in hikayelerine çok fazla kaptırdığından Louis bir an aynaya bakmasını, dönüşümünü onaylayıp onaylamadığını sorduğunda az kalsın bayılıyordu. Bayan Hrisanti kendini, vücudunun hiçbir yerini artık tanıyamıyordu. Karşısında baştan aşağı bambaşka bir Hrisanti duruyordu. Artık sadece dışı değil, içi de değişmiş bir Hrisanti vardı. İnsan bunu görebiliyordu. Artık gözlerinde başka bir ifade vardı. Gözleri derinliğe, melankoli ve düşünceye kavuşmuştu. Louis ölü gibi hareketsizdi. Bayan Hrisanti'nin aynada kendini seyretmesine izin verdi. O anda Bayan Hrisanti'nin ruhunda neler olup bittiğini iyi biliyordu. Dönüşümün son aşamasındaydı. Louis bunu bildiğinden onu rahat bırakıyordu. O huşu dolu anı bozmak istemiyordu. Dün ve bugün son kez karşı karşıya geliyordu. Geçmiş, anılar, reddetmeler, her şey kendi içinde çarpışıyordu. Birazdan derin derin iç çekecekti. Birazdan, kahretsin, hayatımı harcadım, hayatım nereye gitti, diyecekti. Kuzen, emindim, söylemesini bekliyordum. Söyledi de, tam düşündüğüm gibi. Kahretsin, hayatımı harcadım, hayatım nereye gitti. Aynı kelimeleri kullandı, inanabiliyor musun, aynı kelimeleri söyledi. Ona dönüp baktığında Louis kibarca misafir beklediklerini, en iyisi üstünü değiştirmesini söyledi. Önce Louis'in ne dediğini anlayamadı. Hala anıların içindeydi. Tekrar zaman ve mekan kavramlarını bulduğunda Louis'in söylediklerini anlayıp kabul etti. Louis ona nereden aklına geldiyse Aleka'nın bir elbisesini giymesini önerdi. Şaka olsun diye, sizi onun elbiseleriyle görünce gülmesini sağlamak için. Bayan Hrisanti'nin başı hala hafifçe döndüğünden hiç itiraz etmedi, kabul etti. Ama ne giyeceğinize benim karar vermeme izin vereceksiniz, dedi Louis. İzin verdi. Louis ona Aleka'nın gardırobundan yandan yırtmaçlı kırmızı bir etek ve üzerinde ince altın renginde askıları olan bembeyaz bir bluz verdi. Bayan Hrisanti bunları giydi. Etek üzerine yapışacak kadar dardı. Bluz da çok dar olduğundan tüm göğsünü ortaya çıkarıyordu. Boynuna da kıpkırmızı bir eşarp bağladı. Sivri topuklu ayakkabı, siyah çorap, siyah kolye, siyah küpe. Dalgalı sapsarı saçları da omuzlarına düşmüştü. Louis sadece Bayan Hrisanti'nin gözlerini boyamaya fırsat bulamamıştı. Yüzünde birkaç kırışıklık olmasa onun anne mi kız mı olduğunu kolay kolay anlayamazdın. Karşı koymaya fırsat bulamadı. Yine aynada kendini seyrederken, tam da aman tanrım diyecekken kapı açıldı. Biz gelmiştik. Ben ve Liakopoulos. Tabii sana ayrıntıları anlatmama gerek yok. Neler olduğunu tahmin edebilirsin. Geldiğimizde güneş batmak üzereydi. Yediye kadar dördümüzde zom olmuştuk. Louis, Liakopoulos, ben ve Hrisanti. Zom diyorum, gerçekten de tam anlamıyla zom olmuştuk. Belki de sadece Louis biraz daha iyi durumdaydı. Çünkü sana anlatmakta olduğum ayrıntıları bir tek o hatırlıyor. Bir tek Liakopoulos'un hüngür hüngür ağladığını hatırlıyorum. Çünkü iki gün önce karakola çağrılmış ve sağlam bir pişmanlık beyanında bulunmak zorunda kalmıştı. Yoksa bir daha gün yüzü görmeyecekmiş. Çocuklar, imzaladım. Ne yapsaydım, imzaladım. Ben peltek peltek konuşarak Louis'e beni Harula'ya götürmesi için yalvarıyordum. Onunla evlenecektim, oğlumu görecektim. Daha başka neler söylediğimi hatırlamıyorum bile. Bayan Hrisanti sürekli ve yüksek sesle gülüyordu, katıla katıla. Liakopoulos o anda kirpiklerinden söz etmeye başladı. Louis yanlış anlayıp Liakopoulos'un Bayan Hrisanti'den Marcos Vambakaris'in şarkısı Kirpiklerin Parlıyor'u söylemesini istediğini sandı. Bir an Liakopoulos'un Louis'e, ''Kocası nerede lan?'' diye sorduğunu duydum. Louis de fısıldayarak ''Egina'da, bu akşam gelmeyecek.'' dedi. Hrisanti, ''Kirpiklerin Parlıyor'' Rebetiko şarkısını söylemeye başladı. Sesi tam Stella Greca'nın sesine benziyordu. Sesinde aynı titreme vardı. Liakopoulos emekleyerek gelip Hrisanti'nin bacaklarına sarıldı. Hrisanti dengesini kaybedip kanepeye düştü. Liakopoulos onunla konuşmaya başladı ama hiçbirimiz ne dediğini anlayamıyorduk. Tabii Hrisanti de bir şey anlamıyordu. Bu arada benim aklım fikrim Harula'daydı. Gel be, beni motorunla götür. 2 dakikada döneriz. Uzo da alırız. Uzomuz bitti. Bira da alırız. İlle de Harula'yı görmek istiyordum. Hatta onu buraya getirmek istiyordum. Neden olmasın be? Hrisanti bir gülüyor, bir kıkırdıyor. Ara sıra da ah neler söylüyorsunuz böyle deyiveriyordu. Liakopoulos, Hrisanti için deli divane oluyordu. Ne zaman motora binip ne zaman Dorothy barına vardığımızı anlamadım bile. Kapalı, salak. Pazar günü kapalı mı? Garip. Harula bir yerlere gittiği için mi kapatmıştı? Hayır, kapalıydı. Mutlaka o armatör tavlamıştır Harula'yı. Kadını kapatacak. Gitti. Yediler kadınını, gerzek herif. Dönüşte bütün yol boyunca bana küfretti. Eve satın aldığımız uzo ve bira şişeleriyle girince salonda incin top oynuyordu. Her taraf sessiz ve sakindi. İçimize kurt düştü. Louis bana ses çıkarmamam için işaret etti ve parmaklarının ucuna basarak beni yatak odasına doğru götürdü. Kapı kapalıydı. İçeriği ancak bahçedeki pencereden görebilirdik. Bahçeye çıktık. Dikkatle yürüyor, gülmemek için kendimizi zor tutuyorduk. Gördüğümüz manzara anlatılacak gibi değildi. Daha yükseğe pervaza ulaşmak için bir çimento tuğlasının üzerine çıktık. Risanti eteğini kaldırmış, ayakta yatağının demir parmaklıklarına yaslanmış, önde de ayakta Liakopoulos, o 30 santimlik dev penisini sokmaya çabalıyordu. Risanti'nin önce bir bacağını kaldırıyor, sonra diğerini. "Gel anam, bu hazineleri nerede saklıyordun?" deyip duruyordu peltek peltek. Uzo ve şehvet sarhoşluğu içinde. "Anam, bacağını biraz kaldır, haydi yavrum, haydi." Aşağı yukarı 15 dakikadır sokmaya çalışıyordu. Kimse ne dediğini anlamıyordu. Terliyor, çabalıyor ama bir türlü sokmayı başaramıyordu. Louis neredeyse kadını yatağa at salak diye bağıracaktı ama o bağırmadan Liakopoulos'un yatağın kenarına oturduğunu, Risanti'yi büyük bir şefkatle kucağına oturttuğunu gördü. Korku içinde sessizce bu sahneyi sonuna kadar izliyorduk. Bu dev penisi gördükçe kadıncağızın rahminin patlamasından korkuyorduk. Bu arada Liakopoulos tam bir vahşi hayvana dönüşmüştü. Risanti'nin sütyen ve bluzunu neredeyse paramparça etti. Sütyenin içinden bembeyaz göğüsleri fırladığında Liakopoulos şimşek çarpmışa döndü, afalladı. Önce ne yapacağını bilemedi. Risanti'nin göğüslerini bir avuçluyor, bir emiyordu. Bir anlığına bayan Risanti'nin yatağın demir parmaklığına yaslanmasından kıpkırmızı olmuş poposunu da gördük. Dediğim gibi kısacası anlatılamaz bir manzara vardı. Bir süre sonra Risanti kendini rahat bırakınca o da Liakopoulos'un üzerinde ritmik bir şekilde sallanmaya başladı. Aynı andaysa sessiz inlemeleri giderek güçleniyordu. Bütün bu curcuna yaklaşık 15 dakika sürdü. Liakopoulos'un en büyük üstünlüğü olan kadının ihtiyacı kadar kendini tutabilmesi bayan Risanti'yi tam anlamıyla sarsmıştı. Piç herif sanki kronometre tutuyordu. Ama Risanti'nin son çığlığı eşsizdi, yürek parçalayıcıydı. Tıpkı bir hayvanı keserken boynuna bıçağı sürdüğün an hayvanın çıkardığı vahşi böğürmeye benziyordu. Önce oksijen azalmışçasına derin derin nefes almaya başladı, sonra da çığlık duyuldu. Gece yaklaşık saat 11'de Antipas eve girince önce kaderiyle sonra da olaylarla karşılaştı. Yaşadığı şokları anlatmak mümkün değil. Üst üste gelen şoklar. Daha bir şoku atlatamadan diğer şok geliyordu. Zaten bahçeye girer girmez dans müziği duyunca bir şeylerden kuşkulanmıştı. Şüpheci biri olduğundan kapıyı çalmayıp kendi anahtarıyla açtı. Koridordan salona geçince birinci şoka uğradı. Çünkü Risanti'yi görür görmez onun Aleka olduğunu sandı. "Burada neler oluyor? Annen nerede? Nerede?" diye sordu. Ama daha cümlesini bitiremeden dehşet içinde o orangutan, yani Liakopoulos ile dans edenin Aleka'nın değil, Aleka'nın annesi, biricik karısı Risanti olduğunu fark etti. Bundan böyle karısı derken sı eki tırnak içinde kalacaktı. Antipas ikinci ve daha da güçlü şoku Risanti'yi Liakopoulos'un kucağından ayırdığında yıldırım hızıyla Risanti'nin adi dönüşümünü fark ettiğinde yaşadı. Üstelik daha Risanti'nin bluzunun yırtık olduğunu bile fark etmeye fırsat bulamamıştı. Çünkü bu arada Liakopoulos'un meşhur penisinin kocaman boyutları nedeniyle kumaşı yırtacak gibi duran pantolonundaki kabarıklığı fark edip üçüncü ve son şoka uğradı. Tabii bunu görmemiş olsa bile bu piç herifin karısı Risanti'yi nasıl tuttuğunu görmesi yeterliydi. Risanti koşup kendini yatak odasına kilitledi. Her üçümüzü de Antipas tekme tokat dışarı attı. Hiçbir tepki vermedik. Gıkımız çıkmadı. Bahçe kapısının önünde biraz duraksayıp birbirimize baktık. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Liakopoulos birden "Ulan salak, bana ne diye kocası Egina'da bu akşam gelmeyecek dedin?" dedi Louise. "Sana tekrar söylüyorum. Bugün bile aramızdan hiç kimse Retsinas'ın Risanti'ye Antipas Egina'dan gemiyi kaçırdığı için gelemeyecek telefon etti" dediğinde doğru mu yalan mı söylediğini ve dediğim gibi bütün bunların Louis'in kayınpederini yok etme planının bir parçası olup olmadığını bilmiyor. Tabii Louis böyle bir plan yaptığını reddediyor ama onu tanıyan bizler için bu reddetmenin hiçbir değeri yok. Biraz sonra ise yatak odası penceresinin açıldığını ve içeriden Louis'in hayatındaki bütün öteberilerinin dışarı fırlatıldığını gördük. Hayatımda daha olağanüstü bir kovulma gördüğümü sanmıyorum. Önümüze ilk düşen gitarıydı. Birazdan bahçe ve sokak kırık aynalar, hatta Aleka'nın yırtık sütyenleriyle doluydu. Antipas'ın yok etme tutkusu kızının eşyalarına da yönelmişti. Ayaklarımızın dibine düşen her şey çöpe dönüştü. Bebeğin beşiği, yatak, döşek, elbiseler, askılıklarıyla birlikte dantel gecelikler, her şey. Sonunda bütün bu eşyalar rengarenk küçük bir tepecik oluşturdu. Antipas'ın son fırlattığı ise Louis'in kitapları ve kitap fişleri oldu. Şimdi düşündükçe Hajeras'ın kitap taksitlerinin yazılı olduğu fişlerin orada kaybolduğuna inanıyorum. Alçak herif, fişleri elinde tutup intikam almak için vermiyordu. Liakopoulos köpürüyordu. Gerzek herif, başımıza neler geldi deyip duruyordu. Eşya tepeciğini orada bırakıp bir kamyon aramaya koyulduk. Antipas hala geri kalan birkaç şeyi fırlatmaya devam ediyordu. Köşeyi döndük ve kayınvalidesinin yatak odasının önünden geçtik. Pencere kenarında, perdenin yanında Hrisantin'in yüzünü gördük. Bize bakıyordu. Gözleri korku ve inat doluydu. Liakopoulos biraz duraksadı ve ona büyük bir acıyla baktı. Kadıncağızın burnundan geldi dedi. Her devrimin başı kanlıdır diye cevap verdi Louis ve ilerledi. Yolun diğer köşesine vardığımızda Louis'in Aleka'yı beklemesi için nöbette kalmasının, bizim de çöplerini alacak bir kamyon bulmamızın daha doğru olacağını düşündük. Antipas pencereden bağırırken böyle diyordu: İşte çöplerin, fırlama. Kamyonu bulup eşyaları yükleyerek gitmeye hazırlanırken birden önümüzde 10 metrelik bir limuzin durdu. Daha bir şey diyemeden arabanın içinden Aleka'nın kızıyla birlikte çıktığını gördük. Aleka'yı ilk kez görüyordum. Gerçekten bir tanrıça gibiydi. Louis haklıydı. Otomobilin direksiyonunda o kızıl kıllı anargiros vardı. Yakasında çiçek, gözünde ise körler için olan MacArthur gözlükleri vardı. Şaşırdık. Salak herif geceleyin gözlük mü takıyordu? Rugan siyah beyaz ayakkabılar, ön cebinde ise küçük altın zincir. Tam Aleka bizleri tanıştıracakken Louis onu kapıp motoruyla birlikte kamyonun kasasına atıverdi. Çocuğu Liakopoulos ön tarafa aldı. Anargiros bize şaşkın şaşkın tam bir kaz gibi bakıyordu. Haydi şimdi sıkıysa otur da olan biteni anlat. En son ben bindim kamyona. Müteahhite kibar davranmaya çalışıp bir şeyler gevelerken kamyona binmediğimi görmediklerinden az kalsın beni unutacaklardı. Liakopoulos uzun bir süreliğine Hrisantis'i ile buluşmaya devam etti. Aşağı yukarı 3 ayda bir kez Antipas kalbi için Vartas'ın kliniğine gittiğinde buluşuyorlardı. Tabii tahmin edebileceğin gibi o gecenin zincirleme şoklarından sonra kalbi düzelemeyecek kadar zarar görmüştü. Hrisanti Liakopoulos'u arıyordu. Neler yapıyorsunuz, nasılsınız? Hep çoğul kullanırdı. Bebeğim, yalnız mısın? Yalnızım. Aleka, müteahhit Bay Anargiros ile evlenmeden uzun bir süre önce, Louis'den boşanana kadar onunla birlikte yaşadı. Kuzen herhalde beni önceden boynuzlamıştı. Belki de kovulduğumuz o pazar günü. Beni zevk için ya da herife aşık olduğu için boynuzlamadı. Hayır, daha çok o boktan daire için yaptı. Daireyi ucuza ve taksitle alsın diye. Epitavros Antik Tiyatrosu'na gittiğimizde ve birden karşımda bu herifi görünce kuşkulandım. Her şey önceden planlanmıştı. Belki de bu yüzden Berta'nın sirkiyle tüydüm. Şimdi düşündükçe belki diyorum, senden saklamama gerek yok, kırıldım. Louis o günden beri ne zaman kızını görmeye gitse 2 saatliğine kral oluyor. Psihiko semtinde koskocaman bahçeli, havuzlu, gizli ışıklandırmalı, salıncaklar ve şadırvanlarla dolu saray yavrusu bir ev. Kuzen hizmetçilerin kızıl kıllıya altın tepsi, altın bardak altlığı ve kristal bardaklarda viskiyi nasıl servis ettiklerini görsen aklın şaşar. Aleka ise bir başka alem. Sanki kraliçe Amelia. Heykeller ve ağaçlar arasında göt kraliçesi gibi dolaşıyor. Ama kızıma inanabiliyor musun? Kazık atmış olsam da o bana tapıyor. Ben Aleka'nın hiçbir zaman Louis'e tapmaktan vazgeçmediğine inanıyorum. Bu yüzden daha ileride ihaneti ona pahalıya mal olacak. Göreceksin. 8. Bölüm. İsa'nın havarilerle son akşam yemeği. Takımın sivri akıllısı Lazaris sözü dolandırmadan söyledi. Louis çocukluğunda geçirdiği bazı travmalar nedeniyle bugün bu halde. Travma konusunda ısrar ediyordu. Öyle mi? Demek o kadar travmatik. Evet, çünkü aslında annesini hiç tanımamış. Üstelik sadece annesini hiç tanımamış olmakla da kalmadı. Annesini efsaneleştirdi. Ona olağanüstü bir boyut kazandırdı. Güya kralcı, Metaksas yanlısı bir kocayı terk etti ve onu demokrat bir berberle boynuzlamaktan kaçınmadı diye müthiş bir kadınmış. Çünkü düzene yumruk atmaya cesaret edebilmiş. Saçmalık yani, yumrukmuş. Bu yüzden kara toprak aldı onu. Lazaris psikoloji palavralarına ve kaba yorumlarına başlayınca arkadaşlar 10 dakika içinde dağılıyordu. O gün önce Agesilaos gitmek için ayağa kalktı. Kaldırımda Barbatasos'un kahvesinin önünde oturduğumuzu hatırlıyorum. Berbat bir hava vardı. Bulutlu, soğuk ve nemli bir gündü. Agesilaos'u durdurmaya çalıştım. Bırak be Manolopoulos, bu saçmalıkları mı dinleyeceğiz? Yani Louis 3 yaşındayken annesinin ne yaptığını mı hatırlıyor? Lazaris Agesilaos'tan nefret ediyordu. Evet, hatırlıyor cahil herif, neden hatırlamasın? Olayları hatırlamasa bile anlatılanları duyuyordu. İçinde bunların yansımasını taşıyordu. Öyleyse, ama senin gibi hayatında eline kitap almamış birinden insan ne bekleyebilir ki? Ayrıca bilgin olsun diye söylüyorum beyefendi, insan çocukluğunda. Agesilaos söylediklerini bitirmesine izin vermedi. Şimdi sen ders vermeyi bırak da gidip Karpozilos'un götünü yala. Karpozilos, Lazaris'in üniversitedeki bir hocasının lakabıydı. Agesilaos yalan söylemiyordu. Gerçekten de Lazaris, sayın hocanın sürekli göt yalayıcısıydı. Akademik kariyer yapmayı, burs almayı hayal ettiğinden Karpozilos'un arkasından 8. sınıf yardakçı gibi koşturuyordu. Lazaris'in annesi Patra Hanım, Yanulatos konağında temizlikçi olarak çalışmaktan kamburlaşmıştı. Oğluna harçlık, takım elbise, eğitim verebilmek için karnı acıkmasın diye sıçmayan bir kadındı. Böylece Lazaris, sayın hocaya daha sonra öğrendiğimize göre zengin bir göçmenin oğlu rolünü oynayabiliyordu. Lazaris, artık babamızdan da mı utanmaya başladık? Bir de terfi mi ettirdik? Kendisini zengin bir göçmen mi yaptık? Ama suç sende değil. Yaptıklarını bilip de suratına bir tokat patlatmayan ananda. Agesilaos bu şekilde çok daha sonra, artık büyüdüğümüzde, Drakopoulos'un düğününde Lazaris'i aşağılamıştı. Lazaris'i rezil etmişti. Tabii Lazaris o zamanlar kendi babasının, Liakopoulos'un babasıyla birlikte Trikala'da faşistler tarafından öldürüldüğünü söylemeye cesaret edemiyordu.